Ayrım 14.
Konserlerinde, hele bunların nazik zamanlara rastlayanlarında, Josefine'ye şarkıcı olarak yalnız eni konu gençler ilgi gösteriyor artık. Josefine'nin dudaklarını büzüşünü, sevimli ön dişleri arasından havayı üfleyişini, ağzından çıkan sesler karşısında hayranlıkla kendinden geçişini ve bu kendinden geçişleri giderek daha bir anlaşılmazlığa bürünen yeni başarılara güçlenmek için kullanışlarını yalnız gençler şaşkınlıkla izliyor. Asıl kalabalık ise açıkça görüldüğü gibi kendi kabuğuna çekilmiş duruyor. Bu konserlerde boğuşma ve didişmeler arasındaki bu kısa molalarda herkes düşlere kaptırıyor kendini. Sanki herkes ellerinin ve kollarının gevşediğini duyuyor. Sanki huzurdan yoksun bireyler ulusun kocaman sıcacık yatağında şöyle bir keyiflerince uzanıp geriniyorlar. İşte bu düşler arasında da yer yer Josefine'nin ıslığı duyuluyor. Kendisi inci taneleri diyor bunlara. Biz ise kuru gürültü diyoruz. Ama ne olursa olsun Josefine'nin ıslığı için aranıp bulunmayacak anlar bunlar. Zaten müzik kendisini hazır bekleyen bir anı asla bulamaz. Josefine'nin ıslığı kısa geçen zavallı çocukluğumuzdan bir şeyleri içeriyor. Yitip gitmiş, bir daha dünyada ele geçmeyecek o mutluluktan bir şeyleri barındırıyor kendisinde. Ama bugünün civcivli yaşamından da bir şeyler var. Bu yaşamın kısa, akıl almaz ama öyleyken varlığını sürdüren ve ölüp gitmeyecek olan kıvancından kimi şeyler saklı bu ıslıkta. Ve bütün bunlar doğrusu öyle iri iri tonlarla değil, hafiften, fısıltıyla, senli benli, kimi biraz kısık sesle dile getiriliyor. Ancak bir ıslık olduğu kuşkusuz. Hem neden olmasın? Islık bizim ulusumuzun dilidir. Ne var ki bazıları ömür boyu ıslık çalar da farkına varmaz. Burada ise ıslık günlük yaşamın bağlarından kurtarmış kendini. Bizleri de kısa bir süre ilgili bağlardan kurtarıyor. Onun için bu gösterilerden kuşkusuz yoksun kalmak istemiyoruz. Gel gelelim bununla Josefine'nin böyle anlar bize taze güç falan sağladığı savı arasında dağlar kadar fark var. Tabii rastgele kişiler için bu. Yoksa Josefine'nin dal kavukları için değil. Söz konusu dal kavuklar pek ulu orta bir küstahlıkla başka nasıl olur ki diyorlar. Halkın hele tehlike apaçık kapıyı çaldı mı akın akın koşup gelmesi, hatta bu yüzden bazen tehlikenin vaktinde gereği gibi önlenememesi yoksa nasıl açıklanabilir? Hani bu son sözler ne çare doğru. Doğru ama Josefine'nin yüzünü ağartacak bir şey de değil. Hele buna böylesi toplantıların beklenmedik anda düşmanlarımız tarafından dağıtıldığı, bazılarımızın arada hayatını kaybettiği, oysa bütün olup bitenlerin suçlusu gözüyle bakılacak. Hatta belki ıslığıyla düşmanı çağırıp getirmiş Josefine'nin her vakit en güvenilir yeri elinde bulundurduğu, taraftarlarının koruyuculuğu altında usulcacık ve çarçabuk hepimizden önce sıvışıp gittiği eklenirse. Ama bunu da aslında biliyor herkes. Öyleyken Josefine bir dahaki sefer canının istediği yerde ve canı istediği zaman şarkı söylemeye kalkar kalkmaz hemen seyirtiyor. Söz konusu durumdan Josefine'nin adeta yasalara bağlı bulunmadığı, ulusu tehlikeye atmak pahasına da olsa dilediğini yapabileceği ve bütün yaptıklarının da bağışlanabileceği sonucu çıkarılabilir. Ama buna gerçek diye bakılabilseydi, Josefine'nin isteklerinin de anlaşılmadık yanı kalmazdı. Hatta kendisine verilmiş özgürlük, bu olağanüstü, başka kimseye bağışlanmayan, yasaları aslında çiğneyip geçen armağan, halkın Josefine'yi onun ileri sürdüğü gibi anlamadığının, Josefine'nin sanatı karşısında çaresizlik ve şaşkınlık içinde kaldığının, kendini bu sanata layık hissetmediğinin, dolayısıyla Josefine'ye verdiği üzüntüyü adeta umutsuz bir davranışla bir başka yoldan gidermeye çalıştığının ve nasıl Josefine'nin sanatı kavrayış gücünün dışında ise onun şahsını ve isteklerini de kendi buyrukları dışında bıraktığının bir itirafı sayılabilirdi. Gel gelelim hiç aslı yok bunun. Belki ulusumuz kimi bakımdan pek çabuk pes ediyor Josefine karşısında. Ancak kimsenin önünde kayıtsız şartsız boyun eğmediği gibi onun önünde de böyle davrandığı yok. Josefine hanidir belki sanatla uğraşmaya başladığından beri şarkı söylemesinin dikkate alınarak her türlü iş güçten uzak tutulması için uğraşıp duruyor. Yani günlük geçim derdiyle yaşam savaşına ilişkin bütün tasa ve kaygılar üzerinden alınsın. Bunlar belki de bütünüyle ulusun üzerine yıkılsın istiyor. Şıp sevdi hayranları ki böyleleri bulunmuyor değil aramızda, daha yalnızca bu isteğin tuhaflığına, böylesi bir isteği doğurabilen ruh durumuna bakarak bunun içsel yönden haklı bir istek sayılabileceği sonucuna varabilir. Oysa bizim ulus daha değişik sonuçlar çıkarıyor durumdan ve Josefine'nin isteğini serin kanlılıkla geri çeviriyor. Ayrıca söz konusu isteğin dayandırılmak istendiği nedenleri çürüteceğim diye pek yormuyor kendini. Örneğin Josefine'nin dediğine göre çalışırken harcadığı çaba şarkı söylerken harcadığı çabaya göre az bir şeymiş. ama yine de şarkıdan sonra gereğince dinlenip yeni şarkılar için güçlenmekten onu alıkoyuyor. Bu yüzden her seferinde bitkin düşene kadar didinip çırpınmasına karşın yine de erişebileceği en yüksek düzeye erişemiyormuş. Halk Josephine'i dinliyor ama omuz silkip geçiyor söylediklerini. Pek kolay da uygulanan bu ulus kimi vakit hiç tınmıyor. Bu geri çevirişler bazen öyle sert kaçıyor ki Josephine'in kendisi bile şaşıp kalıyor. Boyun eğer gibi görünüyor, gerektiği gibi çalışıp çabalıyor, söyleyebildiği kadar şarkı da söylüyor. Ama çok geçmiyor aradan, birden taze güçlerle, öyle görülüyor ki bu bakımdan sahip olduğu güçler sınırsız, yeniden savaşı ele alıyor. Ama Josephine kuşkusuz bütün isteklerine olduğu gibi kavuşacağım diye uğraşmıyor. Aklı başında biri, işten kaçtığı yok. Zaten bizler işten kaçmak diye bir şey bilmeyiz. İstekleri kabul edilse de Josephine'nin eski yaşamını sürdüreceği kuşkusuz. Çalışması şarkı söylemesine asla kösteklemeyecek. Çalışması da şarkı söylemesini kuşkusuz daha güzelleştirecektir. Yani onun elde etmeye uğraştığı, sanatının zaman aşımına kesinlikle direten, şimdiye kadar bilinenin kat kat üstünde açıkça takdir görmesidir. Ne var ki başka hemen her isteği gerçekleşebilir görünürken, bu isteği gerçekleşemeyeceğim diye dayatıyor. Belki Josephine'nin daha başlangıçta saldırılarını bir başka yön vermesi gerekirdi. Belki şimdi o da yanıldığını görüyor ama geri dönemiyor bir türlü. Çünkü artık herhangi bir gerileyiş kendi kendine ihanet olacaktır. Artık ölmek var, dönmek yoktur onun için. Hani gerçekten dediği gibi düşmanları bulunsa, Josephine'nin onun bu savaşmasını hiç aldırışsız seyredip keyiflenirlerdi. Ama düşmanları yok. Şurada burada bazıları çıkıp kendisine itirazlar yöneltse bile kimseyi keyiflendirmiyor böyle bir savaş. Çünkü bir kez halk ilgili konuda bir yargıç gibi soğuk davranıyor. Ki bu da bizde az rastlanır bir şeydir. Böyle bir tutum Josephine için yerinde görülse bile halkın gün gelip kendisini de benzer bir davranışa konu yapabileceğini düşünmek insanın bütün neşesini kaçırmaya yetiyor. Josephine'nin gerek ileri sürdüğü istekte gerek isteğin geri çevrilmesinde önemli olan ne bu isteğin ne geri çevrilmenin kendisi değil. Ulusun kapısını bireylerinden birine böyle sımsıkı kapayabilmesidir. Hele bu ulusun başka bakımlardan aynı birey üzerine bir baba hatta babadan da ileri alçak gönüllü bir sevecenlikle titrediği düşünülürse. Halkın yerinde olan tek kişi bu noktada şöyle bir sanıya kapılabilirdi. Söz konusu kimse bütün zaman Josephine'nin isteklerine boyun eğmiş ama bu bütün boyun eğişe nihayet bir son vermek için sürekli yanıp tutuşmuş, boyun eğişlerin her şeye karşın zamanı gelip gereken sınıra kavuşacağı inancıyla insanüstü bir uysallık göstermiş, hatta tek işi hızlandırsın, tek Josephine'i şımartıp onu habire yeni isteklere sürüklesin ve sonunda gerçekten bu en son isteği ortaya atmasını sağlasın diye gerekenden çoğuna peki demiş. Bu da gerçekleşince kuşkusuz uzun boylu beklemeksizin, her şey çoktan hazırlanmışmış çünkü, kesin hayırı yapıştırmış. Ama işte durum hiç böyle değil. Bu türlü hileli yollara yüz vermiyor halk. Üstelik Josephine'ye karşı duyduğu saygı içten ve sınanmış bir saygı. Sonra Josephine'nin isteği de kuşkusuz o kadar zorlu bir şey ki aptal sayılmayan her çocuk kendisine sonucu önceden söyleyebilir. Ama her şeye karşın Josephine'nin ilgili konudaki görüşünde belki sözü geçen sanılar da rol oynuyor ve bunlar onun geri çevrilmekten duyduğu üzüntüyü bir buyrukla donatıyorlar. Ne var ki Josephine bu türlü sanılara kapılsa bile korkup savaşmaktan yıldığı yok. Hatta şu son zamanda savaş daha da kızıştı. Josephine şimdiye kadar bu savaşı yalnız sözle mi sürdürmüştü? Şimdi ona göre daha etkili, bize kalırsa kendisi için daha sakıncalı yollar denemeye başladı. Bazıları sanıyor ki Josephine yaşlandığını seziyor. Sesinin bozulmaya yüz tuttuğunu anlıyor. Dolayısıyla diğerini kabul ettirme yolunda son savaşı verme zamanının gelip çattığını görüyor da ondan böyle diretiyor. Ben buna inanmıyorum. Gerçekten öyle olsa Josephine'likten çıkardı. Onun için ne bir yaşlanma vardır ne sesinde gerileme. Josephine bir istekte bulunuyorsa dış değil iç nedenler zorladığı için yapıyordur bunu. Onun en yüksekteki bir taca el uzatışı, tacın o anda işte biraz daha aşağı sarkmasından değil, alabildiğine yüksekte bulunmasındandır. Elinden gelse Josephine tacı tutar da daha yükseğe asar. Gel gelelim dış zorlukları küçümsemesi, onu en yakışıksız önlemlere başvurmaktan da alıkoymuyor. Haklılığından %100 emin. Bu durumda ise hakkını hangi yoldan elde edişinin ne önemi var? Hele kanısınca doğru dürüst çarelerin para etmediği böyle bir dünyada. Hatta hak uğrundaki savaşını şarkı alanından kendisi için daha az değerli bir başka alana kaydırması belki bu yüzdendir. Taraftarları onun ağzından çıkan kimi sözleri çevreye yaymış durumda. Buna göre Josephine en gizli muhalefet gruplarına kadar herkes için bir zevk kaynağı olacak gibi. Halkın anladığı anlamda değil hani. Halk zaten öteden beri Josefine'nin şarkılarından zevk aldığını ileri sürüyor. Josefine'nin aldığı anlamda zevk değil bu. Şarkı söylemeye düpedüz güçlü hissediyormuş kendini. Ama diye ekliyormuş Josefine, yüce olana ihanet edip bayağıya yüz veremeyeceğimden nasılsa öyle kalmasını doğru görüyormuş. İşten kurtulma savaşına gelince durum başka türlü. Gerçi bu da şarkı uğrunda bir savaşım. Ama burada Josefine doğrudan o değerli silahıyla savaşmıyor. Başvurduğu her önlem de iyi ve güzel bu yüzden. Örneğin şöyle bir haber yayıldı ortalığa. Josefine istediklerine peki denmezse koloratürleri kısaltmak niyetindeymiş. Koloratür hiç bilmediğim bir şey benim. Josefine'nin şarkılarında da buna benzer bir şeyin farkına varmadım. Gel gelelim Josefine koloratürleri kısaltacakmış. Şimdilik ortadan kaldırmayacak da yalnız kısaltacak. Bir iddiaya göre de gözdağı olarak ileri sürdüğü şeyi gerçekten yapasıymış. Ne var ki onun eski gösterileriyle şimdikiler arasında benim bir başkalık çarpmadı gözüme. Halk yine birlik bütünlük içinde. Josefine'yi her zamanki gibi koloratür sözünü etmeksizin dinledi ve Josefine'nin isteklerine karşı davranışında da bir değişiklik olmadı. Şunu da söyleyeyim ki Josefine'nin endamı gibi düşünüşünde de kuşkusuz kimi vakit pek ince ve zarif bir şeyler saklı. Dolayısıyla örneğin halka karşı koloratürler konusundaki kararı gereğinden sert kaçmış ve pek ansızın alınmış gibi bir dahaki kez yine bütün koloratürleri tas tamam söyleyeceğini açıkladı. Ama bir sonraki konserin arkasından yine değiştirdi düşüncesini. Bundan böyle büyük koloratürler kesinlikle geçmişe karışacak ve Josefine'nin istekleri için uygun bir karara varılmadıkça yeniden ortaya çıkmayacakmış. Ama işte düşüncelere dalmış bir büyük adam nasıl bir çocuğun boş boğazlığını duyar da duymazdan gelirse, halk da bütün bu açıklamaları, kararları ve karar değiştirmelerini gerçekte iyi yürekli ama yumuşamaz bir tutumla işitmezlikten geliyor. Josefine'nin ise boyun eğdiği yok. Örneğin bu yakında şöyle bir sav ileri sürdü. Çalışırken bileği incinmiş de şarkı söylerken ayakta dikilmek zahmet veriyormuş kendisine. Bundan böyle şarkıların kendilerinde bile kısaltmaya gitmek zorundaymış. Hani Josefine her ne kadar topallıyor ve adamları tarafından koltuklanıyorsa da kimse ortada gerçek bir incinmenin varlığına inanmıyor. Josefine'nin narin vücudunun bizimkilerden ayrı bir duyarlılıkla donatıldığını itiraf etsek bile, değil mi ki bir işçi ulusuz ve Josefine de bu ulusun bir parçasıdır. Öyle her sıyrık için topallamaya kalkarsak bütün halk topallamaktan kendisini alamaz. Josefine istediği kadar bir kötürüm gibi onun bunun yardımıyla yürümeye çalışsın ve söz konusu durumda istediği kadar eskisinden sık halka görünsün, halk onun şarkılarını yine her zamanki gibi şükran ve hayranlıkla dinliyor. Kısaltma işinden dolayı da ortalığı pek gürültüye vermiyor. Habire topallayamayacağından tutup bir başka şey uyduruyor Josefine. Yorgunluğunu öne sürüyor. Keyifsizliğini, güçsüzlüğünü bahane ediyor. Artık konserden ayrı olarak bir de tiyatro seyrediyoruz. Bakıyoruz peşindeki taraftarları şarkı söylesin diye Josefine'ye ricalar yöneltiyor, yalvarıp yakarıyorlar. Hay hay söylemek istiyormuş da söyleyemiyormuş işte. Bunun üzerine onu avutuyor, dört bir yandan kendisine iltifatlar yağdırıyor, onu tutup neredeyse kucaklayarak şarkı söylemesi için önceden belirlenmiş yere getiriyorlar. Sonunda Josefine neye yorumlanacağı bilinmeyen gözyaşlarıyla boyun eğiyor ama anlaşılan son gücünü kullanıp bitkin durumda şarkıya başlamak istiyor. Kolları eskisi gibi açılmış değil de biraz fazla kısa izlenimini uyandıracak gibi vücudundan sarkıyor aşağı. Böyle bir durumda şarkıya başlamak istiyor ama yine de işin yürüyemeyeceğini anlıyor. Ansızın öfkeli bir baş oynatışıyla bunu belli ediyor Josefine ve gözlerimizin önünde yere yığılıp kalıyor. Ne var ki sonradan kendini toparlayıp yeniden kalkıyor ayağa ve şarkı söylemesini sürdürüyor. Sanırım eskisinden de pek değişik olmuyor söylediği şarkı. İnsanın kulağı çok ince nüansları ayırt edebiliyorsa işte her zamankinden ayrı biraz bir heyecanın varlığı duyulabiliyor seste ve bu heyecan da şarkının sadece yararına oluyor. En sonunda da hatta eskisinden az bir yorgunluk göze çarpıyor Josefine'nin halinde. Süzülür gibi sekişi böyle nitelenebilirse sağlam adımlarla taraftarlarının yardımlarını geri çevirerek ve saygıyla önünden çekilen kalabalığı soğuk bakışlarla süzerek uzaklaşıyor. Bu son günlerde böyleydi durum. Ama en yeni olay şarkı söylemesinin beklendiği bir anda Josefine'nin ortadan kayboluşu. Kendisini yalnızca adamları aramıyor. Çok kişi üstlendi bu işi ama boşuna. Josefine kayıplara karıştı. Şarkı söylemekten kaçıyor. Şarkı söylesin diye kendisine ricada bulunulmasını bile istemiyor. Bu kez büsbütün bıraktı bizleri. Tuhaftır ama ne kadar da yanlış hesabı şu zeki Josefine'nin. Öyle ki sanki hiç önünü arkasını hesaplamıyor da dünyamızda pek hazin olmaktan kurtulamayacak yazgısının peşi sıra sürüklenip gidiyor. Şarkı söylemeyi kendi eliyle bir yana itip ruhlarımız üzerindeki otoritesini kendi eliyle yok ediyor. bu ruhları o kadar az tanımasına karşın nasıl onların üzerinde böyle bir otoriteyi kurabilmiş şaşılacak şey. Saklamıyor, şarkı söylemiyor ama halk bu serin kanlı, bu düş kırıklığından uzak, kendine hakim, kendi içinde dingin bu kitle, görünüş her ne kadar yalanlasa da sadece armağan verip asla kimseden, hatta Josefine'den bile armağan kabul etmeyen bu ulus yine kendi yolunda yürüyüp gidiyor. Josefine'nin ise yaman olacak hali. Çok geçmeden son ıslığı ortalıkta yankılanıp sönecek. Josefine ulusumuzun bengi tarihinde yalnızca bir epizottur ve halkımız bu kaybın altından kalkacaktır. Elbet kolay değil bizler için. Bundan böyle tam bir suskunluk içinde nasıl bir araya gelebilir, toplantılar düzenleyebiliriz? Ama Josefine varken de suskun değil miydi bu toplantılar? Sanki Josefine'nin gerçek ıslığı bu ıslığın anısından çok mu daha sesli, çok mu daha canlıydı? Bu ıslık onun sağlığında bile hepsi bir anı değil miydi? O bilge davranışıyla halk bu kaybedilmezliğinden ötürü değil mi Josefine'nin şarkılarını böyle el üstünde tuttu? Yani yoksun kalacağımız belki de hiç de fazla bir şey olmayacak. Josefine'ye gelince dünyanın mihnet ve çilelerinden kurtulmuş. Bu ise ona göre bir seçilmişlere vergi bir şey. Ulusumuzun kahramanlarının sayısız kalabalığı içinde kıvançla kaybolacak ve çok sürmeden bütün öbür kardeşleri gibi tarihle uğraşmadığımız için çifte bir esenliğe kavuşarak unutulup gidecek. Ek, Richard ve Samuel romanının ilk bölümü. Yazan Max Brod ve Franz Kafka. Son söz. Ön söz. Bu yazının Herder Blätter dergisindeki ilk baskısında Prag 1912 aşağıdaki ön söz yer alıyordu. Değişik karakterde iki dostun birbirine paralel olarak tuttuğu günlükler, Richard ve Samuel, Orta Avrupa topraklarında ufak bir gezi adını taşıyan küçük bir ciltte toplanmış bulunuyor. Samuel, yaşam ve sanatın bütün alanlarında tam bir ciddilikle kapsamlı bilgiler devşirmek, bu konularda doğru dürüst yargı verme yeteneğini elde etmek için çaba harcayan ama bunu yaparken bir kuruluğa, hele bir kılı kırk yararlığa kaçmaktan sakınan dünyaya açık bir gençtir. Richard'ın ise özel ilgi duyduğu belli alanlar yoktur. Kendini bilmecemsi duyguların, onlardan da çok varlığındaki güçsüzlüğün akıntısına bırakmış, sürüklenip gitmektedir. Ama tesadüfen içinde bulunduğu o dar çemberde öylesine derinleşir, öylesine doğal bir bağımsızlıkla davranır ki, asla ucuz bir acayiplik izlenimi uyandırmaz çabaları. İki arkadaşın işine gelince, Samuel bir sanat dergisinde sekreter, Richard bankada memurdur. Samuel varlıklı biridir, öyleyken sekreterlik yapmasının tek nedeni günlerini boş geçirebilme gücünü kendinde görememesidir. Richard ise çalışmasıyla hayatını kazanmaktadır, başarıyla yürüttüğü hatırı sayılır bir işi vardır. Okul arkadaşları olmalarına karşın iki dost söz konusu yolculukta ilk kez uzun süre yalnız kalırlar. Anlaşılmaz bir gözle bakarlar birbirlerine ama birbirlerini pek sevip sayarlar. Pek çok kez birbirlerine yaklaşır, pek çok kez birbirlerinden uzaklaşırlar. Bu yazıda iki dost arasındaki ilişkinin nasıl başlangıçta aşırı bir mahremiyet havasına bürünecek kadar alevlenip tutuştuğu, derken kimi olayların ardından Milano ile Paris'in netameli toprağında ilgili ateşin yatışıp, Samuel ile Richard'ın arasında erkeksi bir anlayışa yerini bırakarak pek sağlam temellere oturduğu anlatılır. Yolculuk iki dostun yeteneklerini birleştirip kendine özgü yeni bir sanat anlayışında kaynaştırmasıyla son bulur. İki erkek arasındaki dostluk ilişkisinde rastlanabilen o bir sürü nüansı anlatmak, bir yandan gezilip görülen ülkeleri birbiriyle çelişen ikili bir bakış açısından yola koyulup, çokluk haksız bir davranışla egzotik yerler için saklı tutulan bir tazelik ve özen içinde göz önüne sermek bu yazının amacını oluşturmaktadır. İlk uzun tren yolculuğu, Prag, Zürih. Samuel, 26.08.1911, öğleyin saat 1'i 2 dakika geçe hareket. Richard, Samuel'in minik cep takvimine kısa kısa bir şeyler çiziktirdiğini görünce yine o eski güzel fikir geliyor aklıma. Her birimiz bu geziye ilişkin bir günlük tutmalıyız. Bunu kendisine açıyorum. İlkin yanaşmıyor, sonra peki diyor. Her iki davranışı içinde bir takım nedenler ileri sürüyor. Her iki defasında da ancak üstün körü kavrayabiliyorum bu nedenleri. Ama zararı yok, günlük tutalım da. İşte yine benim not defterime gülüyor Samuel. Benim defter diye siyah bez ciltli, yeni kare biçiminde daha çok okul defterini anımsatan battal bir şey. Bu defteri bütün gezi boyunca cepte taşımanın güç olacağını, hiç değilse rahatsızlık vereceğini seziyorum. Hani Zürih'te Samuel'le gidip daha kullanışlı bir defter alabilirim kendime. Samuel'in dolma kalemi de var. Zaman zaman bana ödünç verebilir. Samuel. İstasyonun birinde tam bizim kompartımanın penceresinin karşısında köylü kadınlarıyla dolu bir vagon. Gülen bir kadının kucağında bir diğerinin uyuduğu görülüyor. Derken uyuyan kadını uyanıp yarı uykulu el ediyor. Gelin diyor bize. Gelemeyeceğimizi bildiği için adeta bizimle eğleniyor. Bitişik kompartmanda oturan esmer, vakur, oturduğu yerden hiç kımıldamayan bir başka kadın. Başını enikonu arkaya atmış, camdan dışarılara bakıyor. Delphi'li Sibyl. Richard. Samuel'le beğenmediğim bir şey. Tanışmalara istekli, sahte bir aşinalık taşan, neredeyse sevgi dilenen bir Eda ile köylüleri selamlayış. Derken tren kalkıyor. Başlangıçta dudaklarına fazlasıyla iri oturtulmuş gülümsemesi ve şapkasını sallayışıyla yalnız kalıyor Samuel. Yoksa abartmaya mı kaçıyorum? Samuel günlüğüne düştüğü bu ilk notu bana okutuyor. Üzerimde derin bir izlenim bırakıyor not. Keşke köylü kadınlara daha çok dikkat etseydim. Kondüktör Pilsen'de kahve içmek isteyen olup olmadığını soruyor. Sanki bu yolu şimdiye dek sık sık gidip gelen kimselerle konuşuyormuş gibi hiç de pek anlaşılmıyor söyledikleri. Kahve içmek isteyen oldukça yeşil renkte dar ve uzun bir etiketi kompartmanın penceresine yapıştırıyor. Miss Roy'daki gibi tıpkı. Henüz bir iskelesinin bulunmadığı günlerde uzakta demirleyen vapurlar yolcularını boşaltmak için gereken kayık sayısını flamalarla birlikte karadakilere bildirirdi. Samuel Miss Roy'u hiç bilmiyor. Kendisiyle daha önce Miss Roy'a gitmemiş olmam yazık. Ben oradayken pek güzeldi Miss Roy. Şimdi de olağanüstü güzeldir mutlaka. Trende çok hızlı yol alıyor. Zaman pek çabuk geçiyor. Uzak gezilere karşı şu an içimde bu ne büyük özlem. Pilsen istasyonunun peronunda içilen kahve. Kahve almak için illa etiket şart değil. Onsuz da olabiliyor. Samuel. Peronda dikilirken yabancı bir kızın bizim kompartımandan dışarısını seyrettiğini görüyor. Daha sonra adının Dora Lippert olduğunu öğreniyoruz. Şirin, iri burunlu, dantelli beyaz bluzunun dar oyulmuş bir yakası var. Yolculuğun sonrasında ortaklaşa gözlemlediğimiz ilk olay, kızın kağıda sarılmış kocaman şapkası. Bagaj yerinin filesinden hafifçe başımın üzerine sarkıyor. Eski yerinden alınarak Innsbruck'a atanan bir subay çocuğu olduğunu, hanidir görmediği anne ve babasının yanına gittiğini öğreniyoruz kızım. Pilsen'de teknik bir büroda çalışıyormuş. Tam gün, işten göz açamıyormuş ama memnunmuş, hayatından şikayeti yokmuş. Büroda anasının kuzusu, bizim küçük kırlangıcımız diye çağırıyorlarmış kendisini. Büroda hep erkekler varmış ve en gençleri oymuş aralarında. Aman vakit bir neşeli geçiyormuş ki. Gardıropta şapkalar değiştirilir ya da mürekkep kaleminin sapı zamkla dosya çantasına yapıştırılır. Sabah saat 10 molasında kahvaltı çörekleri masalara çivilenirmiş. Derken böyle masum bir şakada biz de rol oynamak fırsatını bulduk. Çünkü bürodaki arkadaşlarına şöyle bir kart yazdı kız. Yanlış bir trene bindim. Şu anda Zürih'teyim. Candan selamlar. Zürih'te kartı postaya verecekmişiz ama centilmen kişiler olarak karta sonradan bir şey eklememizi bizden rica ediyormuş. Bürodakiler kuşkusuz tasaya kapılacak, telgraf çekecek ve Allah bilir daha neler yapacaklarmış. Wagner'ın hayranlarından kız, Wagner'ın oyunlarından hiçbirini kaçırmıyormuş. Geçenlerde Isolde rolünü oynayan şu Bayan Cruz, şimdilerde Wagner'la ve Son Dong arasında mektuplaşmayı okuyormuş. Hatta yanına almış, Innsbruck'a götürüyormuş kitabı. Bir baydan kuşkusuz kendisine piyanoda seçmeler çalan bay olacak bu, ödünç almış. Ne yazık ki piyano konusunda pek yeteneği yokmuş. Evet, bize birkaç leitmotif mırıldandığından beri bildiğimiz şey bu. Çikolataların yaldızlı kağıtlarını topluyormuş. Bunlardan kocaman bir küre yapmış, yanında götürüyormuş. Küreyi bir kız arkadaşına verecekmiş. Ancak arkadaşının onu ne yapacağı konusunda bir şey söylemiyor. Ama proların kağıt kuşaklarını da topluyormuş. Kesinlikle bir tepsi yapmakta kullanacakmış bunları. Yolda karşılaştığımız ilk Bavyeralı kondüktör, bu subay kızının Avusturya askerleri, kısaca askerler üzerine açık seçiklikten uzak çelişkili görüşlerini sözü uzatmadan büyük bir kesinlikle açığa vurmasına yol açıyor. Çünkü kız yalnız Avusturya askerlerine değil, Alman askerlerine de, daha doğrusu bütün askerlere miskin şeyler gözüyle bakıyor. Peki ama bürosunda çalışırken askeri bando geçtiği zaman pencereye koşmuyor muymuş? Koşmuyormuş işte. Çünkü geçenlerin askere benzer tarafları yokmuş ki. Evet, kendisinden küçük kız kardeşi o başkaymış. Innsbruck'taki subay gazinosuna habire dans etmeye gidermiş. Diyeceği üniforma hiç de etkilemezmiş kendisini. Subaylara hiç önem vermezmiş.